Ayrım 25. AKP çoktan kapatılmalıydı. Vural Savaş. Sayfa 332. Sözlü açıklama. Laik eğitimde dinsel inançlara göre herhangi bir ayrım gözetilemez. Anayasanın eğitim ve öğrenim hakkı ve ödevi başlıklı 42. maddesinin 3. fıkrasında eğitim ve öğretim Atatürk ilkeleri ve inkılapları doğrultusunda çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre devletin gözetim ve denetimi altında yapılır. Bu esaslara aykırı eğitim ve öğretim yerleri açılamaz. 4. fıkrasında da eğitim ve öğretim hürriyeti anayasaya sadakat borcunu ortadan kaldırmaz denilerek anayasanın başlangıcındaki ilkelere bağlılık vurgulanmıştır. Yükseköğretim kurumlarında bilimsel yöntemlerle yetişerek birlikte çalışmalar yapan gençlerin kardeşlikleri, arkadaşlıkları ve dayanışmaları yarınları için önemliyken onları dinsel gereklerle ayrıma bağlı tutarak kimin hangi inançtan olduğunu gösterecek biçimdeki başörtüsüyle dinsel inanç ve görüşleri nedeniyle çatışmalara sevk edebilecek ortamın yaratılmasında ülkenin geleceği bakımından yarar bulunmamaktadır. Dinsel nedenlere dayanılarak başörtüsü ve türbanla boyun ve saçların örtülmesine ve resmi daire ve üniversitelerde serbestlik tanınması bu tür yönlendirme ve bir anlamda zorlamadır. Kişileri şu ya da bu yönde giyinip başını örtmeye zorlamak ayrı ve hatta aynı dinden olanlar arasında bile ayrılıklar yaratacaktır. Bu durumun da laiklik ilkesine aykırı düşeceği kuşkusuzdur denmiş ve Anayasa Mahkemesi'nin anayasanın laiklik ve düşünce özgürlüğüne ilişkin kurallarına verdiği anlam ve içerikle İnsan Hakları Avrupa Komisyonu'nun konuya ilişkin değerlendirmelerinde birçok ortak nokta bulunduğu vurgulanmış ve Parti Genel Başkanı Necmettin Erbakan'ın laiklik ilkesine ilişkin anayasa ve yasa kurumlarıyla Anayasa Mahkemesi kararlarını göz ardı ederek resmi daire ve üniversitelerde türban ve başörtüsü kullanmayı teşvik eden konuşmaları, laik düzen karşıtları için bir mesaj oluşturmuştur denmiş ve nitekim ülkenin çeşitli yerlerindeki üniversitelerde ve cami önlerinde kamu düzeninin bozulmasına yol açan birçok eylemin yapıldığı da ayrıca vurgulanmıştır. Ve Yüksek Mahkemeniz bu açıkladığı nedenlerle Parti Genel Başkanı'nın bu davranışlarının laiklik ilkesine aykırı olduğu sonucuna varmıştır. Bu alıntı yapılan Anayasa Mahkemenizin kararında laik cumhuriyet ilkesine aykırı söylem ve eylemlerin açıklamaları yapılmış, nitelikleri belirtilmiş, aykırılık boyutu açıklanmıştır. Aynı konuda Fazilet Partisi Genel Başkanı, Meclis Grup Başkan Vekili, milletvekilleri, belediye başkanlarının konuşmalarını içeren belgeler 4 Haziran 1999 günlü yazımız ekinde Yüksek Mahkemeniz Başkanlığı'na sunulmuş idi. 2 Mayıs 1999 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleştirilen eylem, soruşturma ve kovuşturma organları tarafından elde edilmediği için kanıt olarak kullanılmasında ve hükme esas alınmasına kesinlikle engel bulunmayan 31 Mayıs 1999 günlük kaset içeriği, 10 Ekim 1999 günü eylem ve Fazilet Partisi'nin ek iddianame ile açtığımız davada Yüksek Mahkemenizin değerlendirmesine sunulan 14 Mayıs 2000 gününde yapılan 1. Olağan Kongresi'ne ilişkin video ve kaset çözümleri, 15 Mayıs 2000 günlü hükümet komiseri raporu bir bütün olarak değerlendirildiğinde, her iki parti arasında fikir, söylem ve eylem birliği bulunduğu açık bir biçimde ortaya çıkmaktadır. 4. tespitimiz yaptırımla ilgilidir. Açıkladığım nedenlerle anayasanın 69. maddesinin 7. fıkrasında Yüksek Mahkemeniz tarafından temelli kapatılan bir partinin başka bir ad altında kurulamayacağı buyurucu hükmüne rağmen Fazilet Partisi'nin adeta kapatma davasının sona erme aşamasında bir yedek parti olarak kurulduğu ve gerek teşkilatlanması, gerek kuruluş şekil ve biçimi, gerekse iki parti arasındaki fikir, söylem ve eylem birliği nedeniyle temelli kapatılan Refah Partisi'nin başka bir ad altında örgütlenmiş biçimi ve başka bir deyimle devamı olduğunda kuşku bulunmamaktadır. Bunun yaptırımı açıkladığım gibi Yüksek Mahkemenizin doğrudan uygulanması mümkün 69. maddesinin 7. fıkrasını uygulamasından ibarettir. Bu uygulandığında temelli kapatılan bir partinin bir başka ad altında kurulması önlenecek ve laik cumhuriyet korunacaktır. Bu nedenle Fazilet Partisi'nin Yüksek Mahkemeniz tarafından temelli kapatılan Refah Partisi'nin bir başka ad altında kurulmuş bir örgüt olduğu inancıyla anayasanın 69. maddesinin 7. bendi gereğince temelli kapatılmasına karar verilmesini talep ediyorum. Esasın incelenmesi. 7 Mayıs 1999 günlü iddianame ve 5 Şubat 2001 günlü ekinde Fazilet Partisi'nin laikliğe aykırı eylemlerin odağı haline geldiği ileri sürülerek, Anayasanın 2. 24. son, 68. ve 69. Siyasi Partiler Yasası'nın 78, 86 ve 87. maddeleri uyarınca kapatılması istenmiştir. A. Genel açıklama. Çoğulcu, katılımcı, özgürlükçü, çağdaş demokrasilerde vatandaşların devlet yönetimine katılmaları genel ve eşit oy hakkı ile sağlanır. Benzer siyasal görüşleri birleştirip onlara ağırlık kazandırarak seçim yoluyla tüzük ve programları doğrultusunda çalışmaları ile milli iradenin oluşmasını sağlayan ve çağdaş uygarlık düzeyine ulaşma amacı güden siyasi partilerin demokratik siyasi yaşamdaki önemleri tartışmasızdır. Anayasanın 68. maddesinin 2. fıkrasında siyasi partiler demokratik siyasi hayatın vazgeçilmez unsurlarıdır denildikten sonra 3. fıkrasında siyasi partiler önceden izin almadan kurulurlar ve anayasa ve kanun hükümleri içerisinde faaliyetlerini sürdürürler kuralına yer verilmiştir. 4. fıkrasında ise siyasi partilerin tüzük ve programları ile eylemlerinin demokratik ve laik cumhuriyet ilkelerine aykırı olamayacağı belirtildikten sonra 69. maddesinin 5. ve 6. fıkralarında da bir siyasi partinin tüzüğü ve programının 68. maddenin 4. fıkrası hükümlerine aykırı bulunması halinde temelli kapatma kararı verilir. Bir siyasi partinin 68. maddenin 4. fıkrası hükümlerine aykırı eylemlerinden ötürü temelli kapatılmasına, ancak onun bu nitelikteki fiillerin işlendiği, odak haline geldiğinin Anayasa Mahkemesi'nce tespit edilmesi halinde karar verilir denilmiştir. Siyasal partilere ilişkin anayasa kuralları incelendiğinde, anayasa koyucunun bu konuya özel bir önem verdiği görülür. Partilerin kuruluş ve çalışmalarında özgür olmaları temel ilkedir. Partiler belli siyasal düşünceler çerçevesinde birleşen vatandaşların özgürce kurdukları, katıldıkları ve ayrıldıkları kuruluşlardır. Kamuoyunun oluşumunda önemli etkisi olan partiler, vatandaşların istem ve özlemlerinin gerçekleşmesine çalışan ve siyasal katılımları somutlaştıran hukuksal yapılardır. Demokrasinin olmazsa olmaz koşulu olan partilerin sosyal ve siyasal yaşamdaki etkileri ve ulusal istencin gerçekleşmesindeki rolleri nedeniyle anayasa koyucu onları öteki tüzel kişilerden farklı tutarak kurulmalarını, çalışmalarında uyacakları esasları ve kapatılmalarında izlenecek yöntem ve kuralları özel olarak belirlemekle kalmamış, anayasanın 69. maddesinin son fıkrasında çalışma, denetleme ve kapatılmalarının anayasada belirlenen ilkeler çerçevesinde çıkarılacak bir yasa ile düzenlenmesini öngörmüştür. Bu madde esas alınarak çıkarılan 2820 sayılı siyasi partiler yasasında siyasi partilerin kuruluşlarından başlayarak çalışmaları, denetimleri ve kapatılmaları konularında çok ayrıntılı kurallar getirilmiştir. Bu yasada siyasal partilerin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca izleneceği ve eylemlerinde anayasa ve yasalara aykırılık görüldüğü takdirde haklarında kapatma istemiyle dava açılacağı belirtilmiştir. Siyasi partilerin demokratik siyasi yaşamın vazgeçilmez öğeleri olmaları, devlet örgütü ve kamu hizmetleriyle yoğun ilişki içinde bulunmaları, onların her istediklerini yapabilecekleri anlamına gelmez. Siyasal partilerin baskı ve engellerden uzak kalmalarını sağlamaya yönelik kurulma ve çalışma özgürlüğü, anayasa ve bu alanı düzenleyen yasalarla sınırlıdır. Bu, anayasanın 2. maddesinde kurala bağlanan demokratik hukuk devleti olmanın da gereğidir. Çünkü hukuk devleti her şeyden önce hukukun üstünlüğünü kabul eden ve koruyan devlettir. Anayasanın başlangıcında Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ölümsüz önder ve eşsiz kahraman Atatürk'ün belirlediği milliyetçilik anlayışı ve onun inkılap ve ilkeleri doğrultusunda hiçbir düşünce ve mülahazanın Türk milli menfaatlerinin, Türk varlığının devleti ve ülkesiyle bölünmezliği esasının, Türklüğün tarihi ve manevi değerlerinin, Atatürk milliyetçiliği, ilke ve inkılapları ve medeniyetçiliğinin karşısında koruma göremeyeceği ve laiklik ilkesinin gereği olarak kutsal din duygularının devlet işlerine ve politikaya kesinlikle karıştırılamayacağı belirtildikten sonra, 2. maddesine Cumhuriyet'in nitelikleri tanımlanırken, Türkiye Cumhuriyeti'nin demokratik laik bir hukuk devleti olduğuna işaret edilmiş 14. maddesinde anayasada yer alan hak ve hürriyetlerden hiçbiri din ve mezhep ayrımı yaratmak veya sair herhangi bir yoldan bu kavram ve görüşlere dayanan bir devlet düzenini kurmak amacıyla kullanılamazlar. 24. maddesinde Kimse ibadete, dini ayin ve törenlere katılmaya, dini inanç ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz. Dini inanç ve kanaatlerinden dolayı kınanamaz ve suçlanamaz. Kimse devletin sosyal, ekonomik, siyasi veya hukuki temel düzenini kısmen de olsa din kurallarına dayandırma veya siyasi veya kişisel çıkar yahut nüfuz sağlama amacıyla her ne surette olursa olsun dini veya din duygularını yahut dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez ve kötüye kullanamaz denilmiş. Siyasi partilere ilişkin 68. maddesinin 4. fıkrasında, siyasi partilerin tüzük ve programları ile eylemleri, devletin bağımsızlığına, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, insan haklarına, eşitlik ve hukuk devleti ilkelerine, millet egemenliğine, demokratik ve laik cumhuriyet ilkelerine aykırı olamaz. Sınıf veya zümre diktatörlüğünü veya herhangi bir tür diktatörlüğü savunmayı ve yerleştirmeyi amaçlayamaz. Suç işlenmesini teşvik edemez hükmüne, 81. ve 103. maddelerinde düzenlenen TBMM üyeleriyle Cumhurbaşkanı'nın görevlerine başlarken yapacakları ant içmede de laik cumhuriyet ilkesine bağlı kalınacağı söylemine yer verilmiştir. 174. maddede Türk toplumunu çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne çıkarma ve Türkiye Cumhuriyeti'nin laiklik niteliğini koruma amacını güden, inkılap kanunları gösterilerek anayasanın hiçbir hükmünün bu kanunların anayasaya aykırı olduğu şeklinde anlaşılamayacağı ve yorumlanamayacağı belirtilmiştir. Anayasanın bu hükümlerine paralel olarak 2820 sayılı Siyasi Partiler Yasası'nın Siyasi Partilerle ilgili Yasaklar başlıklı 4. kısmının 78. maddesinde, siyasi partiler din ve mezhep ayrımı yaratmak veya sair herhangi bir yoldan bu kavram ve görüşlere dayanan bir devlet düzeni kurmak amacını güdemezler veya bu amaca yönelik faaliyette bulunamazlar, başkalarını bu yolda tahrik ve teşvik edemezler. Din, mezhep veya tarikat esaslarına dayanamaz veya adlarını kullanamazlar denilmiştir. Dinsel ve dince kutsal sayılan şeylerin istismarının ülkeye verdiği zararlar gözetilerek, anayasanın 24. maddesine koşut olarak, siyasi partiler yasasının 87. maddesinde de, siyasi partiler devletin sosyal veya ekonomik veya siyasi veya hukuki temel düzenini, kısmen de olsa dini esas ve inançlara uydurmak amacıyla, siyasi amaçla veya siyasi menfaat temin ve tesis eylemek maksadıyla, dini veya dini hissiyatı veya dince mukaddes tanınan şeyleri alet ederek her ne surette olursa olsun propaganda yapamaz, istismar edemez veya kötüye kullanamazlar kuralına yer verilmiştir. Aynı yasanın 84-89. Maddelerini kapsayan 4. kısmının 3. bölümünde de Atatürk ilke ve inkılaplarının laik devlet niteliğinin korunmasına yönelik çeşitli hükümler öngörülmüş, 84. maddesinde siyasi partiler Türk toplumunu çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne çıkarmak ve Türkiye Cumhuriyeti'nin laiklik niteliğini korumak amacını güden 3 Mart 1340 tarihli ve 430 sayılı Tevhid-i Tedrisat Kanunu, 25 Teşri-i Nisani 1341 tarihli ve 671 sayılı Şapka İktisası hakkında kanun, 17 Şubat 1926 tarihli ve 743 sayılı Türk Kanunu Medenisi ile kabul edilen evlenme akdinin evlendirme memuru önünde yapılacağına dair medeni nikah esası ile aynı kanunun 110. maddesi hükmü. 1 Teşri Nisani 1928 tarihli ve 1353 sayılı Türk harflerinin kabul ve tatbiki hakkında kanun. 3 kanunu evvel 1934 tarihli ve 2596 sayılı bazı kisvelerin giyilemeyeceğine dair kanun, hükümlerine aykırı amaç güdemezler ve faaliyette bulunamazlar. 86. maddesinde siyasi partiler Türkiye Cumhuriyeti'nin laiklik niteliğinin değiştirilmesi ve halifeliğin yeniden kurulması amacını güdemez ve bu amaca yönelik faaliyetlerde bulunamazlar denilmiş. 90. maddesinde de siyasi partilerin tüzük, program ve faaliyetlerinin anayasa ve bu kanun hükümlerine aykırı olamayacağı hükme bağlanmıştır. Anayasanın ve siyasi partiler kanununun birçok maddesine yer verilen ve cumhuriyetin temel niteliklerinden olan laiklik ilkesinden ne anlaşılması gerektiğine de kısaca değinilmelidir. 16 Ocak 1998 günlü esas 1997 Taksim 1 siyasi parti kapatma, karar 1998 Taksim 1 sayılı Refah Partisi'nin kapatılmasına ilişkin kararda da belirtildiği gibi, laiklik ortaçağ dogmatizmini yıkarak aklın öncülüğü, bilimin aydınlığı ile gelişen özgürlük ve demokrasi anlayışının, uluslaşmanın, bağımsızlığın, ulusal egemenliğin ve insanlık idealinin temeli olan bir uygar yaşama biçimidir. Çağdaş bilim, skolastik düşünce tarzının yıkılmasıyla doğmuş ve gelişmiştir. dar anlamda devlet işleriyle din işlerinin birbirinden ayrılması olarak tanımlansa, değişik yorumları yapılsa da, laikliğin gerçekte toplumların düşünsel ve örgütsel evrimlerinin son aşaması olduğu görüşü öğretide de paylaşılmaktadır. Laiklik, ulusal egemenliğe, demokrasiye, özgürlüğe ve bilime dayanan siyasal, sosyal ve kültürel yaşamın çağdaş düzenleyicisidir. Bireye kişilik ve özgür düşünce olanaklarını veren, bu yolla siyaset, din ve inanç ayrımını gerekli kılarak din ve vicdan özgürlüğünü sağlayan ilkedir. Dinsel düşünce ve değerlendirmelerin geçerli olduğu dine dayalı toplumlarda siyasal örgütlenme ve düzenlemeler dinsel niteliklidir. Laik düzende ise din siyasallaşmadan kurtarılır, yönetim aracı olmaktan çıkarılır, gerçek saygın yerinde tutularak kişilerin vicdanlarına bırakılır. Dünya işlerinin laik hukukla, din işlerinin de kendi kurallarıyla yürütülmesi, çağdaş demokrasilerin dayandığı temellerden biridir. Kamusal düzenlemelerin dini kurallara göre yapılması düşünülemez, düzenlemelerin kaynağı dini kurallar olamaz. Demokratik ve laik devlet bireyler arasında inançlarına göre ayrım gözetemez. Herkes dinini seçmekte, inançlarını açıklamakta, din ve vicdan özgürlüğü sınırları içerisinde serbesttir. Laik bir toplumda devletin dinlerden birini tercih fikri, ayrı dinlere bağlı yurttaşların yasa önünde eşitliğine de aykırı düşer. Laik ülkelerde gerçek vicdan özgürlüğünden söz edilebilmesi, laikliğin bu özgürlüğün de güvencesi olduğunu göstermektedir. Türkiye'de laiklik ilkesinin uygulanması kimi batılı ülkelerdeki laiklik uygulamalarından farklıdır. Laiklik ilkesinin her ülkenin içinde bulunduğu koşullarla her dinin özelliklerinden esinlenmesi ve buna göre değişik nitelikleri ve uygulamaları ortaya çıkarması doğaldır. Klasik anlamda dinle devlet işlerinin birbirinden ayrılması biçimindeki tanımına karşın İslam ve Hristiyan dinlerinin farklı özellikleri gereği ülkemizde ve Batı ülkelerindeki uygulamalar ayrı olmuştur. Kaldı ki aynı dini benimseyen Batı ülkelerinde de laiklik anlayışı ayrılıklar göstermiş, değişik ülkelerde ayrı ayrı yorumlandığı gibi aynı ülkede farklı dönemlerde kimi kesimlerce kendi anlayışları ve siyasal tercihleri doğrultusunda değişik biçimde yorumlanabilmiştir. Yalnızca felsefi bir kavram olmayıp yasalarla yaşama geçirilerek hukuksal bir değer kazanan laiklik, uygulandığı ülkelerin dinsel, sosyal ve siyasal koşullarından etkilenmektedir. Tarihsel gelişiminin farklılığı nedeniyle Türkiye için ayrı bir özellik taşıyan laiklik, anayasa ile benimsenen ve korunan bir ilkedir. Çağdaşlaşmayı hızlandıran ve Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinden olan laiklik ilkesi ile devletin akla ve bilim kurallarına göre kurumsallaşması amaçlanmıştır. Karşılıklı saygı, hoşgörü ve anlayışa katkıda bulunan laiklik, ulusal birliğin de temelini oluşturmuştur. Laikliğin insana dini saygısı, dini kendi yerinde tutan anlayışı, aklın ve bilimin öncülüğünde çağdaşlaşmayı gerçekleştirmiştir. Şeriat düzeninin karşıtı olan demokrasilerde çağdaşlığın göstergesi olan bu ilke, Türkiye Cumhuriyeti'nde ümmetten ulusa geçmenin de itici gücü olmuştur. Laiklik ilkesinin kabulü ile dogmatik değerlerin yerine akla ve bilime dayanan değerler geçmiş, dinsel duygular sahibinin vicdanında dokunulmaz yerini almıştır. Değişik inançlara sahip olanlar birlikte yaşama gereğini benimseyerek devletin kendilerine karşı eşit yaklaşımından güven duymuşlardır. Böylece iç barış sağlanarak vatandaşlar ulus bilinciyle Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türk ulusunun bireyleri olmuşlardır. Hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü ilkesi gücünü laiklikten almış, milliyetçilik ilkesi laiklikle tamamlanmış, Türk devrimi laiklikle anlam kazanmıştır. Anayasada da bu ilkenin değiştirilemeyeceği öngörülmüştür. Laiklik devlet etkinliklerinde dinin, bilimin yerine geçmesini önleyerek çağdaşlaşmayı hızlandırmıştır. Devlete dinsel konularda denetim ve gözetim hakkı tanınması, din ve vicdan özgürlüğünün demokratik toplum düzeninin gereklerine aykırı bir sınırlama sayılamaz. Devlet din özdeşliğinin yol açtığı zararlar laiklikle önlenmiş, çağdaş uygarlık yolu laiklik ilkesiyle açılmış, bağımsız bir hukuk kurumu olarak yeni yapısına kavuşmuştur. Demokrasiye geçişin de aracı olan laiklik, Türkiye'nin yaşam felsefesidir. Laik devlette kutsal din duyguları politikaya, din işlerine, hukuksal düzenlemelere kesinlikle karıştırılamaz. Bu tür düzenlemeler dinsel gerekler ve düşüncelerle değil, bilimsel verilerden yararlanılarak kişi ve toplum gereksinimlerine göre yapılır. Anayasa Mahkemesi'nce verilen Milli Nizam Partisi'nin kapatılmasına ilişkin 20 Mayıs 1971 günlü 7 Taksim 1 sayılı 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun kimi maddelerini değiştiren ve kimi maddeler ekleyen 1327 sayılı kanunun 9. maddesinin din hizmetlerine ilişkin 2. bendinin iptal isteminin reddine ilişkin 21 Ekim 1971 günlü 53 Taksim 76 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 163. maddesinin iptaline ilişkin istemi reddeden 3 Temmuz 1980 günlü 19 Taksim 48 sayılı Huzur Partisi'nin kapatılmasına ilişkin 25 Ekim 1983 günlü 2 Taksim 2 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun değişik 175 ve 166. maddelerinin iptaline ilişkin 4 Kasım 1986 günlü 11 Taksim 26 sayılı 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'na eklenen ek madde 16'nın iptaline ilişkin 7 Mart 1989 günlü 1 Taksim 12 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu'nun 61. maddesindeki dini sözcüğünün iptaline ilişkin 2 Şubat 1996 günlü 15 Taksim 5 sayılı kararlarda laikliğin hukuksal, sosyal, siyasal boyutları yanında ulusal değeri geniş biçimde açıklanmış, özenle korunması gereken anayasal ilke niteliği vurgulanmış, Türk ulusunun yücelmesi bakımından anayasada öngörülen kimi sınırlamaları zorunlu kılan bir neden, anayasada benimsenmiş bütün temel ilkelere egemen bir düşünce olduğu belirtilmiştir. Davalı partinin savunmalarında yukarıda yer alan konuşmaların eleştiri ve kınama niteliğinde olduğu, ayrıca tümü de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapıldığı için yasama sorumsuzluğu kapsamında bulunduğu ve TBMM dışında bir organ tarafından kontrol edilemeyeceği, milletvekillerin yürüyüşlere katılmaları konusunda partinin yetkili organları tarafından alınmış bir karar olmayıp, bunların kişisel bir tercih sonucu gerçekleştiği, partiyi bağlamayacağı, belediye meclis üyeleri memur statüsünde olmadıklarından başörtüsüyle çalışmalara katılmalarını engelleyici bir kural bulunmadığı, Sular Tersine Akmaz isimli kasetteki gösterilen objektif olarak aktarıldığı, bu gösteriler parti tarafından düzenlenmediği gibi bunlara parti teşkilatının da katılmadığı, kimi toplantılarda başörtüsü konusunda verilen manevi desteğin demokrasilerde doğal olduğu, Parlamentodan Haber isimli partiden habersiz yayımlanan kitapçığın ise partiyi bağlamayacağı, Fazilet Partisi'nin Milli Görüş adlı kuruluşla da bir bağlantısının bulunmadığı belirtilmiştir. C. Delillerin değerlendirilmesi. İddianame beyikinde kimi milletvekilleri ve partililere ilişkin olduğu ileri sürülen laiklik karşıtı eylem ve konuşmaların dosyadaki delillerle kanıtlandığı ve bunların davalı parti tarafından da kabul edildiği anlaşılmıştır. Esasın incelenmesi bölümünde açıklandığı gibi, anayasanın başlangıcı ile birçok maddelerinde laiklikten söz edilmiş, ikinci maddesiyle de laiklik cumhuriyetin temel niteliklerinden biri olarak kabul edilmiştir. Anayasanın 68. maddesinin 4. fıkrası ile 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 78. maddesine göre, siyasi partiler anayasanın 2. maddesine belirtilen cumhuriyetin niteliklerine ve bu bağlamda laiklik ilkesine aykırı amaçlar güdemezler. Bu amaca yönelik faaliyette bulunamazlar. Öte yandan anayasanın 24. ve siyasi partiler kanununun buna koşut 87. maddesinde devletin sosyal, ekonomik, siyasi ve hukuki temel düzeninin kısmen de olsa dini esas ve inançlara dayandırılamayacağı, siyasi amaçla veya siyasi menfaat temini maksadıyla dinin veya dini duyguların yahut dince mukaddes sayılan şeylerin istismar edilemeyeceği ve kötüye kullanılamayacağı öngörülmüş, siyasi partilerin bu yolla propaganda yapmaları yasaklanmıştır. Anayasanın 69. maddesinin 6. fıkrası ile 2820 sayılı yasanın 101. maddesinin B bendinde bir siyasi partinin anayasanın 68. maddesinin 4. fıkrası hükümlerine aykırı eylemlerin işlendiği, odak haline geldiğinin Anayasa Mahkemesi'nce tespiti halinde temelli kapatılacağı belirtilmektedir. Davalı parti savunmalarında Türkiye'nin başta Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi olmak üzere kimi uluslararası sözleşmeleri kabul ettiğini, iç hukuk normu ile ulusal üstü norm arasında bir çatışma söz konusu olduğunda mahkemelerin ulusal üstü normu doğrudan uygulanması gerektiğini, ulusal üstü normların iç hukuka üstün ve bağlayıcı olduğunu ileri sürmüştür. Siyasi parti kapatma davalarında da diğer davalarda olduğu gibi anayasanın yanı sıra usulüne uygun olarak yürürlüğe konulan anlaşma kurallarının da gözetilmesi doğaldır. Bu nedenle kararlarda ilgisi oranında insan hakları evrensel bildirgesiyle insan hakları Avrupa Sözleşmesi'ne ve Avrupa Sosyal Haklar Temel Yasası gibi insan hakları konusundaki uluslararası sözleşmelere yollamada bulunulmaktadır. Esasen bu sözleşmeler kapsamındaki hak ve özgürlüklerin tümüne yakın bölümü Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda da güvence altına alınmıştır. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 11. maddesinin 1. fıkrasında herkesin barışçı amaçlarla dernek kurma özgürlüğüne sahip olduğu belirtilmiş, 2. fıkrasında ise bu hakların kullanılmasına, ulusal güvenlik, kamu güvenliği, kamu düzeninin korunması, suçun önlenmesi, genel sağlık ve ahlak ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması için ancak yasalarla kısıtlamalar getirilebileceği kabul edilmiştir. Öte yandan insan hakları evrensel bildirgesinin 30. ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 17. maddesinde bildirge veya sözleşmenin hiçbir hükmünün burada ileri sürülen hak veya özgürlüklerden herhangi birinin yok edilmesini amaçlayan etkinlik veya eylemde bulunma hakkını verir biçimde yorumlanmayacağı belirtilmiştir. Anayasada Cumhuriyet'in temel nitelikleri arasında sayılan laiklik ilkesine karşı olanların güçlü bir siyasal sembol olarak kullandıkları türban konusunda Fazilet Partisi Genel Başkanı, Genel Başkan Yardımcıları ve milletvekilleriyle kimi partili belediye başkanlarının kararlı, ısrarlı ve süreklilik gösteren faaliyetleriyle temel hak ve özgürlüklerin güvenceye alındığı demokratik hukuk devletini değil, din kurallarının geçerli olduğu bir toplumsal modeli gerçekleştirmeyi amaçladıkları açıktır. Bu amacın anayasanın 68. ve 69. maddeleriyle 2820 sayılı yasanın 101. maddesi karşısında olduğu kadar insan hakları evrensel bildirgesinin 30. ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 17. maddesi karşısında da korunma göremeyeceği kuşkusuzdur. Bu durumda ulusal normlarla ulusal üstü normlar arasında bir çatışma bulunmadığından davalı partinin konuya ilişkin savları üzerinde durulmasına gerek görülmemiştir. 25. ayrımın sonu, sayfa 342.